Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar.
O kadar safız ki kısa dönem askerlik yaparken sürekli taş taşıttırıp ot yolduruyorlardı. Kendi aramızda para toplayıp taş toplama aracı ve ot biçme makinesi almayı düşünmüştük. Mutlaka kışın ceplerime para koyarım. Unutayım da diğer kışı görünce sevineyim diye.
Ama şimdi geçen kış koyduğun paranın değeri kaybolmuş.
Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor.
Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le birlikte uzun bir aranın ardından, bir yaz arasının ardından, tatilin ardından yeniden canlı yayında mikrofon başındayız. 15 Ağustos Pazartesi gününün akşamındayız. 6'yı 6 dakika geçiyor saat. Sanki 15 Ağustos değilmiş de 15 Ekim'miş, hatta 15 Kasım'mış gibi bir İstanbul'u geride bırakırken, yani İstanbul gününü geride bırakırken inanılmaz yağışın olduğu, ki ben sabah yayına girdiğimde söylemiştim, hani böyle geceden başlayan bir yağış vardı, çok daha şiddetlisi geliyor diye.
Ama ne iyi yaptın yani. Yani tatilden döner dönmez ilk bunu mu anlattın herkese?
Hayır, tatilde...
Yani şu an yağıyor, çok kötü durumdasınız, daha da beter olacaksınız.
Daha da evet
yani.
Öyle dedim. Öyle ben geldim, zam oldu zaten.
Zam ol, ne zam?
Daha doğrusu şöyle, benzine zam oldu da bu gece yarısından sonra motorine zam olacaktı ama o iptal oldu. Az önce iptal oldu mesela.
Çünkü sen sabah zorladın.
Evet.
Olmadı abi, işte bu kadar basit yani.
Ha, ben zorladım, olmadı diyorsun yani.
Hayır, sen zorladın olsun diye.
He.
Ama olmadı yani.
İşte şey evet doğru, yani iki dış güçlerle birlikte biz çok uğraştık gerçekten.
Ne yaptınız?
Fakat yine dış güçler sayesinde olmadı, biliyor musun? Çünkü dünya petrol fiyatı düştü. Düşünce petrolün fiyatı, bunu da yazsın mesela basın. 22 liraya düşmedi gerçi mazot ya. 22 liraya düştü falan dedi bakan, ama benim bildiğim şu anda 22 lira değil. Daha pahalı değil mi mazotun litresi? Daha pahalı olması
bugün
lazım.
Bugün aldık, fişe bakmak lazım.
Evet yani işte bakmıyor.
Yani senin gazınla ben aldım mesela.
E tamam, ama bu gece yarısından sonra gelecekti gerçekten de 1 lira 26 kuruş.
Evet.
Şimdi iptal oldu, gelmeyecek. Ama o da dediğim gibi 96 dolara falan düştü galiba petrolün varil fiyatı. Böyle dünya piyasalarında bir düşüş olunca, hatta ben size şunu da söyleyeyim. Yarın, bugün değil ama yarın benzine de bir indirim bekleniyor.
Ha, benzine de değil mi?
Evet, benzine de bir indirim bekleniyor.
Abi, daha ne olsun yani?
Evet, mesela basın 22 liraya düştü, motorini haber yapmadı diyorlar ama 22 lira değil şu anda, 23-25.
Nasıl ya?
Baya şu anda 23 lira seviyelerinde, 23 küsür falan yani litresi.
Motorinin mi?
Evet, motorin. Hani bakan dedi ya, motorin dedi,
ha,
20,
baktın mı sen?
22 liraya düştü, kimse dedi bunu, 22 liraya düştü yalnız. 8 liradan 22 liraya düştü. Bir senede düşün yani.
Hayır, öyle değil ya. Yani mesela 24-25'ten oraya düştü.
Ha, çok şükür. Allah razı olsun. 25'ten 22'ye düştüyse ne güzel yani. Neyse, uzun bir aranın ardından yeniden mikrofon başındayız. Bir kere çok özlemişiz.
Ya ben onu anladım. Çok özlemişsin ya.
Evet yani ben...
Yani benden bu kadar ayrı kalmak seni bu kadar mı şey yaptı ya? Özlemle, hasretle doldurdu.
İnanmazsın gerçekten de. Yani mikrofonu özledim, dinleyicilerimizi özledim, sabah yayın yapmayı ya. Özledim, radyoyu özledim falan.
Yok yok, şu anki girişin çok şeydi böyle, hepsi, üst seviye bir enerjiydi
evet,
yani.
Hepsi bir tarafa, seni bile özlemişim ki o kısmı gerçekten beni bile...
Ben de ona şaşırdım.
Evet yani. Hayrete düşürüyor. İnsan gerçekten hayret ediyor.
Muhtemelen bu tatilimizde hiç bir araya gelmedik ya.
He.
Onunla alakası olabilir.
Onunla demek ki bu lazım. Arada böyle bir birbirimizden uzak durmamızda fayda var.
Evet.
İnsan bazen gerçekten hayret ediyor. Mesela Abdullah Gül'le demiş ya geçen gün siyaset ve din işlerini ayrı tutmak lazım diye.
Öyle mi demiş?
Evet. İşte insan gerçekten hayret ediyor diye. O yüzden özellikle
hakikaten,
söylüyorum.
Hakikaten şimdi ben de yani. Şaşırdım yani.
Neyse biz bu akşam sevgili dinleyiciler madem böyle 15 günlük uzun bir tatilden döndük. Evet. O zaman böyle güzel bir şeylerden bahsedelim
abi,
diye.
Güzel bir şey konuşalım.
Hakikaten
ya.
Güzel bir evet şey konuşalım. Ya. Şimdi ben bugün sabah yayında anlattım ama biraz bir kez daha anlatmak isterim. Çünkü bıkmadan anlatabilirim. Çünkü gerçekten de geçtiğimiz cumartesi günü benim hayatımın böyle en keyifli, en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Vay. Neden?
Çakıcıya falan mı girdin?
Yok. Ya bu arada tatilde gittiğim yerlerde böyle kaldığım odalarda da tesadüf hep jacuzzi vardı.
Bak görüyor musun ya?
Ya arkadaş her gördüğümde de sen aklıma geldin ya neyse.
Evet.
Cumartesi günü ben Haliç Dershanesi'ndeydim. Sağ olsun İstanbul Şehir Hatları işletmesi beni davet etti geçtiğimiz günlerde. Aradılar dediler ki Paşabahçe vapurunu Paşabahçe vapurunun işte ilk seferini özel seferini yapacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız dediler.
Bu bence çok güzel bir davet ama altyapısı sebebi de var yani.
Tamam sağ olsunlar.
Unutmamışlar
sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben ki bu programı dinleyenler, beni takip edenler, sosyal medyada takip edenler, belki yazılarımı okuyanlar ki ben Gazete Pencere'de de, Kafa Dergisi'nde de uzun yıllardır hem de böyle yakın bir zamandan beri değil, uzun yıllardan beri Paşabahçe ile ilgili yazıyorum ve konuşuyorum. Neden konuşuyorum? Çünkü Paşabahçe vapuru İstanbul'un simgelerinden bir tanesi bana göre. Ama bunun bana göre böyle olmadığını geçtiğimiz gün cumartesi günü işte o törenden sonra benim paylaştıklarımdan sonra o paylaşımların altına yazanlardan da çok net anlıyorum.
Doğru.
Daha önce yazdığım yazılara gelen tepkilerden de ben bunu biliyordum zaten. Çünkü Paşabahçe vapuru çok özel bir vapur. 1950 senesinde işte bu Marshall yardımları geliyor ya, Amerikan yardımları geliyor ya, o gelen Amerikan yardımlarıyla şehir hatları filosunun genişletilmesi, işte artan yolcu talebine karşılık versin diye, çünkü deniz ulaşımı o dönem çok daha böyle şehir ulaşımında payı çok yüksek, deniz ulaşımının köprüler yok falan bir taraftan, iki yaka arasında arabayla seyahat olmadığı için deniz çok kullanılıyor, dolayısıyla İstanbul'un nüfusu arttıkça gemi ihtiyacı da artıyor. 1950 senesinde ilk olarak Paşabahçe vapuru sipariş ediliyor. İtalya'da Taranto kentindeki bir tersaneye. Şimdi 52 senesinde de 52 senesinin zannediyorum 1 Ekim'inde de yok 52 senesinin Temmuz'unda falan herhalde denize
abi,
iniyor.
Evet o ay çok önemli.
Neyse
şey.
Denize iniyor. 1 Ekim 1952'de de deniz yoluyla İtalya'dan Türkiye'ye geliyor.
Ha denizden geliyor. Zaten karadan nasıl gelecek yani?
Evet karadan gelmesi saçma
ama
olurdu
zor
zaten.
Değil mi ya?
Şöyle işte mesela öyle bir geminin gelmesi zor ama öyle özel bir gemi ki Paşabahçe. Hatta bak şimdi burada bir parantez açayım. Paşabahçe ile ilgili şöyle şehir efsaneleri de vardır. Aslında ya şehir efsanesi diyorum ben. Bu bilgi işte şehir efsanesi olmaktan öte. Bugün sabah mesela ben Habertürk televizyonunu izliyordum. Habertürk televizyonunda bunun haberini yaptılar. Şey diye anlatıyorlar. Diyorlar ki aslında savaş gemisi olarak yapılan ama bir gecede yolcu gemisine dönüştürülen.
Bir gecede.
Ama haber metninde aynen böyle diyordu. Ya insan bir arar, bir okur, bir araştırır. Ya hiç yapmadıysan oraya o şeye gelsen mesela oradaki törene gelsen orada doğrusunu öğrenirsin yani. Öyle bir şey değil. O tersane savaş gemisi üreten bir tersane değil. Denizaltı üretmiş daha önce sadece ve yolcu gemisi üretmiş bir tersane.
Ama Paşabahçe daha önce denizaltı mıymış?
Sen muhabir olabilirsin o zaman.
Daha önce denizaltı olarak üretilen Paşabahçe bir gecede vapura dönüştürüldü. Olabilir.
Bir gecede. Neyse velhasıl öyle, o da bir şehir efsanesi. Öyle bir şey yok aslında. Bu süreçte ben de mesela birçok yeni bilgi öğrendim. Dolayısıyla açık denizde seyahat edebilecek bir gemi olarak üretiliyor. Motorları son derece güçlü ve İtalya'dan hiç böyle römorkör falan olmadan tek başına seyahatle buraya geliyor. Hatta gelirken İzmir, Çeşme taraflarında Ege Denizi'nde 18 mil süreti var bu arada bu geminin ki o dönemin en hızlı gemisi. Gelirken Ege Denizi'nde arkadan aldığı rüzgarın da etkisiyle 20 nata kadar 20 mile kadar çıkıyor süreti. Yani böyle bir rekor da kırıyor aynı zamanda. Neyse İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 1952 senesinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Sonra 90'lı yılların ortalarına kadar da hizmet veriyor. 97 senesinde artık ömrünü tamamladığını düşünüyor o dönemin şehir hatları ve belediye yöneticileri. Ki şehir hatları ile ilgili o yıllardan başlayan bir şehir hatlarını biz kapatalım, şehir hatlarını ufaltalım.
Ha,
bu işi tamamen özelleştirelim. Şehir hatlarının deniz kenarında 10 numara yerleri var, biz buraları birilerine verelim. Şöyle güzel binalar yapalım, oteller yapalım. Nitekim şu anda cami altı ve taş kızağın halini bir görmeniz lazım. Haliç Tersanesi'nin yanındaki diğer tersanelerin evet. olduğu bölgede ya bir otel inşaatı var sevgili dinleyiciler. Gerçekten insan onu yapmaz ya. Yani denizin kıyısına böyle bir heyhülayı dikmek. Ya ayıptır ya. Gerçekten ayıp yani. Ben o gün gördüm Paşa Bahçe'den.
Evet.
Yine böyle cinlerim tepeme geldi. Neyse. O dönemin yöneticileri böyle yavaş yavaş vapurları elden çıkartıyorlar. Hatta gidiyorlar işte böyle abuk subuk gemiler yaptırtıyorlar bilmem ne falan filan. Hatta kamuoyu tepkisi geldiği için hatırlayınız 2000'li yıllarda İstanbul vapuru nasıl olsun diye anket yapılmıştı.
Yapıldı, evet.
Hatırlıyor musunuz? İşte o dönem yapılan anketlerle artık o son vapurlar yaptırıldı bir yerlere. Halbuki burada yani işte 1453'te İstanbul fethediliyor. 1455'te bu tersane kuruluyor 2 sene sonra. Yani dünyanın en eski tersanesi, yaşayan en eski tersanesi şu anda. Burada her şey varken yapılabilecekken dışarıya siparişler veriliyor. Böyle bir politika güdülüyor. O politika çerçevesinde de Paşa Bahçe'yi Iskarta'ya çıkartıyorlar. Beykoz Belediyesi, tabii o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi de AKP'li, Beykoz Belediyesi AKP'li. İşte bir protokol imzalanıyor. Beykoz Belediyesi diyor ki bize verin diyor. Paşa Bahçe bizim semtimiz.
Ha doğru.
Biz alalım Paşa Bahçe'yi biz diyor gemi olarak kullanacağız.
Aslında mantıklı yani.
Kültür sanat etkinliklerinde kullanacağız diyorlar. Sonra gemi Paşa Bahçe gemisi Beykoz Belediyesi'nin tam önündeki rıhtıma getiriliyor. İskeleye daha doğrusu. Getiriliyor ve bağlanıyor. Ve hangi kültür sanat etkinlikleri için kullanıldığını ben bizzat şahit olan bir insan olarak anlatayım. Çünkü o sırada da ben sürekli böyle önünden geçiyorum.
Evet, evet.
Her gün önünden geçiyorum.
Gördüğümüz bir yer yani.
Her gün çürüyüşüne tanıklık ediyorum ben ve içim kan ağlıyor ve işte dillendiriyorum radyoda o dönemlerde. Önce kültür sanat etkinliği yapıyoruz diye böyle bir iki tane sergi açtılar. Sonra nikah salonu yaptılar.
Nikah salonu mu?
Nikah salonu yaptılar. Ha. Sonra mescit yaptılar ve bu arada bunlar yapılırken gemide öyle ayıp şeyler yapılıyor ki yani ayıptan kastım şu.
Artı 18 mi? Anlamadım ki ya.
Hayır bir dakika anlatacağım. Ayıp derken şu. Ya 1950 yılında İtalya'da yapılmış ahşap işçiliği bile özel geminin mesela ahşap camını söküp yerine PVC cam koyuyorlar falan böyle şeyler var. Yani inanılmaz ya böyle çürüyor bir taraftan. En son şöyle bir şey yaptılar. Geminin kıçına böyle kıç tarafına holikoz diye bir tabela koydular. Holikoz. Ulan holikoz ne ola ki falan diye ben böyle biraz araştırdım baktım. Meğer şuymuş. Beykoz ve Beykoz ilçesinde ve Beykoz çevresinde çok fazla dizi çekiliyor ya. Bu dizilerin işte bu dizilerdeki çekimlerin fotoğraflarını bilmem ne falan içeriye koymuşlar. İşte Beykoz Türk İstanbul'un Hollywood'u diye holikoz diye bir şey uydurmuş bir tarafından hangi arkadaş hangi tarafından uydurduysa onu yani holikozu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman kutsal ceviz oluyor aslında. Beykoz Belediyesi yapıyor bunu bu arada. Holi.
Evet.
En son tüy diktiler yani oraya tüy diktiler. Sonra şöyle bir ilan çıktı. Beykoz Belediyesi işte restorasyon masraflarını karşılayamayacağı için yenileyemeyeceği için batırmayı düşünüyor diye bir haber çıktı.
Batırmayı mı?
Evet batıracaklar dalış turizmi falan. Evet. Sonra dediler ki manyak mısınız nereye batıracaksınız? Hani İstanbul Boğazı'nda öyle bir yer yok. Akıntı zaten müsaade etmez. Kaldı ki ciddi bir çevre kirliliği olur olmaz. Ondan sonra aradan bir vakit daha geçti. Denildi ki hurdaya çıkarılacak. Hurda olarak satılacak, ihale edilecek. Ben bunu okuyunca iyice tepki gösterdim. Çok fazla tepki gösterdim. Benim gibi böyle tepki gösteren, vapur çok seven, İstanbul'u çok seven, bir kentin tarihi olduğunu bu vapurun bilincinde olan işte Adil Bali mesela, Suna Yakın mesela ve daha birçok insan ben burada isimlerini hatırlayamadıklarım varsa özür diliyorum kendilerinden. Onlar birçok sosyal medya hesabı, İstanbul'un nostaljik vapurları hesabı var mesela. Instagram'da, Twitter'da onlar. Böyle birçok yerden tepki gösterdiler. Tam da o dönem şey oldu, seçim oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi şeye geçti. CHP'ye geçti. Ekrem evet. İmamoğlu belediye başkanı oldu. Ve şehir hatlarının başına Sinem Dedetaş geldi genel evet, müdür olarak. Evet. Sinem Dedetaş ki biz sonra kendisiyle tanıştık. Yüksek gemi mühendisi. Bu işten gerçekten anlayan. Ve işte
yani liyakat sahibi.
Liyakat sahibi bravo. Tek aslında tek cümle bu.
Evet, evet.
Ya şuradan anlıyoruz liyakat sahibi olduğunu. Teslim aldığında yıllık cirosu 1 milyon lira olan Haliç Tersanesi'nin şu anda yıllık cirosu 132 milyon lira.
Yani
işi bildiğini Hani buradan da ekonomik olarak anlayabiliyoruz. Kendisi işin başına geçtikten sonra bu çağrılara kulak vererek önce konuyu belediye başkanı ile görüşüyor. Ekrem İmamoğlu da bu projeyi onaylıyor. Sonra Beykoz Belediyesi'ne gidiyor. Orada Beykoz Belediyesi yönetimi de değişiyor. Yeni gelen belediye başkanı yine AKP'li Murat Aydın. Murat Aydın ve belediye meclisi de bunu onaylıyor.
Evet.
Ve ihale iptal ediliyor. Alın zaten kurtulalım diyorlar onlar da. Alıyorlar, çekiyorlar. 1,5 sene önce oluyor bütün bunlar. 1,5 sene önce Haliç Dershanesi'ne çekiliyor Paşa Bahçe ve yeniden yaratılıyor. Restore edilmek değil bu, yeniden yaratılmak. Çünkü 70 yaşında bir gemi.
Tabii doğru.
Ve gerçekten de çok çürümüş. Birçok böyle işte saç parçasında sıkıntı var. Motoru artık çalışmıyor, yerine yeni motor konuluyor. Ve restore ediliyor ve geçtiğimiz cumartesi günü ilk seferini Haliç Dershanesi ile Koç Müzesi arasında yaptı. Bir törenle gerçekleşti bu sefer. Ya. Beni de davet ettiler. Ya ben onun için başa dönüyorum. Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşadım. Ya o gemiye bindiğimde hissettiklerimi size tarif edemem sevgili dinleyiciler.
Şeyler ücretsiz miydi, çay falan?
Tabii o güne özel ücretsizdi.
O zaman iyi şeyler hissetmişsiniz.
Tam vapur. Tam vapur çayı yalnız. Vapur çayıydı, çok güzel. Hayır, ben şunu hissettim. Ben sanki Haliç Dershanesi'nden Paşabahçe'ye binmedim de Sirkeci iskelesinden Paşabahçe'ye bindim. Heybeliada'ya gidiyormuşum gibi, Kınalıada'ya gidiyormuşum gibi hissettim. Çünkü Paşabahçe benim için bu demek. Paşabahçe benim için adalar demek.
Ha, evet,
adalara doğru. Giderdik biz Paşabahçe ile. Paşabahçe yıllarca adalar ve ekspres gemi olarak çalışıp işte Sirkeci'den ya da Eminönü'nden kalkıp Eminönü, Heybeliada, Büyükada, Yalova, Çınarcık seferini
bunlar
yapmış.
Bunlar kardeş mi?
Kimler kardeş mi?
İşte bizim Mehmet'le Paşabahçe. Ya Paşabahçe, işte Fenerbahçe, Dolmabahçe.
Yok değil. Bahçe sınıfı vapurlar denir, evet. Onlara. Tipleri birbirine çok benzer. Ama işte 300 değiller. Çünkü bu dediğim gibi İtalya'da yapılmış Paşabahçe. Dolmabahçe ve Fenerbahçe Glasgow'da yapılmış. İngiltere'de ve İskoçya'da yapılmış. O tarafta yapılmış. Dolayısıyla 300 değiller. Ama bahçe sınıfı vapur olarak geçerlerdi. Hmm. Dolmabahçe jilet oldu. Maalesef onu kurtaramadık. Fenerbahçe vapuru çok şükür kurtuldu.
Duruyor.
Bir müze olarak şu anda Rahmi Koç Müzesi'nde çok da böyle pırıl pırıl, o da çok güzel duruyor. Ama Paşabahçe vapuru zannediyorum bu hafta içinde ya da önümüzdeki günlerde sefere başlayacak tekrar. Yolcu taşıyacak ve siz de belki benim gibi...
Nerede taşıyacak?
Nerede taşıyacak?
Yani denizde taşıyacağını biliyoruz herhalde.
Topkapı Beylikdüzü arası taşıyacak.
Hayır, seferi nereye yapacak ya? Adalara mı gidecek?
Şimdi bildiğim belli kadarıyla mi? Önce adalar seferi yapacak.
Vay.
Önce adalar hattında bir müddet çalışacak. Ama bu arada bütün hatlarda çalışabiliyor. İstanbul'un bütün deniz hatlarında çalışabiliyor. Sonra Boğaz hattında çalışacak. Bildiğim kadarıyla. Yani önce niyet... adalar hattında çalışması.
Daha fazla yolcu taşıyabilir yani.
Evet, adalar hattında çalışması. Sonra Boğaz hattında çalışacak. Öyle görünüyor ama çok yakında İstanbul'da yine böyle nazlı nazlı süzülürken göreceğiz. Paşabahçe vapurunu. Ya ben buradan bir kez daha en başta Haliç Dershanesi'nde çalışan, beni şu anda dinleyen, işte marangozundan mekanikerine, işte kaynakçısından efendime söyleyeyim perçincisine, orada beni dinleyen tüm emekçilere ben bir İstanbullu olarak çok teşekkür ediyorum.
Ben de bizi dinlemeyenlere de teşekkür ediyorum.
O kadar büyük bir emek var, evet. Ki sevgili dinleyiciler, vapura bindiğinizde göreceksiniz. Ve o kadar güzel yapmışlar ki gerçekten benim gözlerim doldu bindiğimde.
Ne güzel.
Hakikaten Sirkeci'den bindim ve Heybeliada'ya gidiyormuşum gibi hissettim. O arka tarafına, kış tarafına çıktım. Oradaki masaları birebir aynı yapmışlar. Koltukları çok daha güzel yapmışlar bence. O dönem daha böyle geniş koltuklar vardı, tekli. Şimdi onları biraz daha böyle ufak ama dönebilen koltuklar yapmışlar. Fakat yerinde sabit duruyor. Çok güzel bir fikir ve çok güzel dizayn etmişler. Şimdi biz çıktık geminin kış tarafına. Ayıp değil, geminin arka tarafına kış tarafı denir. Geminin kıç tarafı denir, o ayıp değil yani.
Ama yeter artık, kaç ismi, kere söyleyeceksin ya.
İsmi bu, geminin kıçı yani. Kıç tarafının üstüne çıktık ve orada işte geminin hareket etmesini bekliyoruz şeyden. Haliç tersanesinden. Gemi düdüğünü çaldı, halatlar falan bırakıldı. Ben hemen böyle bir refleksle en arkaya, bayrak direğinin olduğu yere doğru koştum. Arkadaki köpükleri görmek için.
Evet, çok güzeldir ya.
O geminin hareketi, şimdi İstanbul'da vapurları kullananlar hatırlayacaklar bunu. Hala da öyle zaten. Vapur böyle hareket etmeye başladığında önce motorun hareketiyle birlikte böyle bir sarsılır böyle. Böyle evet. Bir güm güm güm güm güm güm sarsılır. Ondan sonra birden o pervane hareketidir o aslında. O pervane dipten çalıştıktan sonra yukarıya böyle köpükler çıkar. Deniz bembeyaz olur.
Ki siz bunu anlayamazsınız.
Ki, yok bunu vapura binenler anlarlar ya. O kadar anlaşılmayacak bir şey değil. Ben hemen o ilk köpükleri çekmek için hemen arka tarafa doğru gittim. Bir baktım benim yanımda Profesör Doktor Ali Serdar Fak var. Ali Serdar Hoca da oradaydı.
Birlikte çektiniz.
İkimiz bir tek ama herkes şeye bakıyor bu arada. Yan tarafa bakıyor, iskeleye bakıyor, işte Kılıçdaroğlu'na bakıyor, İmamoğlu'na bakıyor falan. Biz ikimiz en arkada o köpükleri çekmeye çalışıyoruz. İstanbullu refleksi bu işte. Ben bunu hatırlıyorum evet. Mesela. Şimdi o nedenle biz bu akşam sevgili dinleyiciler buradan bir kez daha... Şehir Hatları işletmesine, başta sinemanım olmak üzere Şehir Hatları'nın tüm çalışanlarına, tüm emekçilerine, bu projede emeği olan herkese, çünkü Şehir Hatları dışından da destek veren firmalar olduğunu biliyorum ben.
Evet.
Birçok firma var, şimdi isimleri aklımda yok ama Paşa Bahçe'nin destek verdiğini biliyorum mesela. Birçok firmanın destek verdiğini, destek veren herkese ben gerçekten bir İstanbullu olarak teşekkür ediyorum. Buradan şükranlarımı sunuyorum. Ellerinize sağlık. Paşa Bahçe'ye de işte denizcilik dilinde söylendiği gibi söyleyelim. Provası net olsun. Allah selamet versin diyelim. Öyle derler. Çok güzel böyle sağlıklı seferler yapsın Paşa Bahçe bundan sonra.
Evet.
Şimdi Paşa Bahçe bana böyle güzel şeyler hatırlatınca ben de dedim ki bu akşam dinleyicilerimizle böyle hatırladığımız eski ama güzel şeyleri konuşalım. Hatırlıyorum dediğimiz şeyleri konuşalım.
Hatırlıyorum.
Bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü cumartesi günü o Instagram'dan o paylaşımları yapınca ben Paşa Bahçe paylaşımlarını yapınca ya altına o kadar güzel şeyler yazdılar ki insanlar. Yani Paşa Bahçe'ye dair anılarını yazdılar.
Ha, ne güzel.
Ya o yüzden aslında canlandırılan bir vapur değil. Canlandırılan yüz binlerce belki milyonlarca insanın anısı, anıları. O anıları canlandırdılar aslında o tersane işçileri, farkında değiller belki. Şimdi gelen tepkilerle farkına varıyorlar ki ben birkaç tanesini birazdan okurum. Yani böyle ne hikayeler var Paşa Bahçe ile ilgili, neler neler. Yani olağanüstü hikayeler var. Paşa Bahçe gemisinde doğan Deniz Hanım var mesela. Orada gemide doğduğu için ismi Deniz
orada
konulmuş
mıydı?
Mesela. Şeyde orada mıydı bilmiyorum ama belgeselde var. 24 dakikalık bir belgesel var sevgili dinleyiciler, bu Paşa Bahçe'nin hikayesinin anlatıldığı. Ben onu az önce Twitter'da paylaştım bir YouTube videosu olarak ki bizim arkadaşımız Samet ve onun ekibi birlikte hazırladılar.
Evet, Sametler mi çekti?
Evet, evet Sametler çekti. Benle de bir röportaj yaptılar sağ olsunlar. İzleyebilirsin.
O yüzden izlediyorsun yani.
Tabii, o yüzden söylüyorum. Evet. Biraz şey olsun, tık alsın da. Dolayısıyla bu akşamın konu başlığını hatırlıyorum olarak belirledik.
Hatırlıyorum yani eskiden güzel neler hatırlıyorsunuz.
Evet evet, eskiye dair hatırladığımız güzel şeyleri konuşalım bu akşam, öyle başlayalım. Hatırlıyorum bu akşamın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz var. WhatsApp hattımız üzerinden yazabilirsiniz. 0532 172 52 32 0532 172 kafa. Ben bu arada bugün sabah WhatsApp hattını bir an unuttum biliyor musun?
Unutursun, sen 15 gündür yoksun dedim.
Abi 15 gün olunca böyle bir WhatsApp hattımızın numarası dedim. Böyle bir durdum. 172 ile mi başlıyordu lan diye kendi kendime.
Evet, olabilir, normal.
Neyse, 172 52 32 buradan yazabilirsiniz. Aynı zamanda mesajlarınızı. Biz hemen dönüyoruz. Pazartesi akşamı trafiğinin durumuna şöyle bir bakıyoruz, göz atıyoruz. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Pazartesi gününün akşamındayız. 15 günlük tatil arasının ardından yeniden mikrofon başındayız. İşte tabii şimdi bu hafta İstanbul'dayız ama
evet.
Cuma günü yeniden yolculuklara başlıyoruz. Cuma akşamı yayınımızı Bozcaada'dan yapıyoruz.
Bozcaada, keyfe bak ya. Evet. Niye Candaş Yoldaşı orada diye mi?
Yani...
Onun için mi yayın yapacağız yani?
Yok canım, onun için yapmayacağız. Cuma akşamı Bozcaada'da 90'lar kafası yapacağım ben.
Tamam.
Hayal kahvesinde. Dolayısıyla onun için gidiyoruz. Ama yayınımızı da Bozcaada'dan yapacağız Cuma akşamı. Gitmişken tabii Candaş Tolga Işık'a işte tabloda olsun, okeyde olsun biraz tabii ders veririz. Biraz faydalansın, kültürlensin.
Bir de çok büyük konuşmak lazım. Yok, tesadüf eder, şans olur.
Yok yok.
Çeker o, videoyu koyar.
Bulmuş orada Cenk gibi saf insanları. Battı balığı.
Öyle değil mi? Cenk de yeniyor arada ya.
Evet, oluyor arada öyle şeyler, doğru. Cuma akşamı dolayısıyla Bozcaada'da olacağız. Onu bir hatırlatalım. Çanakkale'de, Bozcaada'da, o civarlarda dinleyen ya da önümüzdeki günlerde Çanakkale'ye, Bozcaada'ya gidecek olan dinleyicilerimizi cuma akşamı oraya bekleriz.
Evet, onları evet, hatırlatalım. Onu söyleyeyim, bu hafta cumaya kadar buradayım. Evet, sen evet. Niye kırmızı telefon mu aldın kendine? Baydır mı arıyorsun? Ne yapıyorsun bunu?
Yok be, değil. Kılıfı kırmızı bunu ya.
Ha, kılıfı kırmızı. Kılıfı değiştirdim. Kendisi değil yani.
Telefonu değiştirmek pek... Bu aralar mümkün olamıyor.
Başkanı mı arıyorsun?
Hayır, telefondan şeye bakıyorum ben şimdi. Mesela burada yazanlar, benim paylaşımım ardından Paşabahçe ile ilgili yazanlar neler neler yazmışlar. İskele'ye vapur yanaştığında bu Haliç tersanesinde üretildi ve babamın imzası var derdim. Merdivenle yukarı çıkarken sağ tarafta asılı siyah beyaz tabloya bakıp vapurun mis kokusunu içime çekerdim diyor, demiş mesela bir dinleyicimiz. Ondan sonra doğma büyüme İstanbullu olan ben, çocukluğumun devleri bahçe sınıfı o muhteşem gemilerinden birini tekrar kazandırdıkları için teşekkür ederim. Büyükada iskelesinde şu anonsu duymak ne güzel. İskelemizin baş tarafında bulunan Paşabahçe isimli gemi hemen hareketle Tekmil Adalar Bostancı seferini yapacaktır.
Güzel.
Bu anonsu hatırlayan
evet,
var mı?
Evet, ben hatırlıyorum.
Ben bu anonsu çok net hatırlıyorum. Heybeliada'da vapuru beklerken yaklaşan vapurun ismiyle birlikte bu şekilde anons edildiğini biliyorum mesela. Bak Paşabahçe, Dolmabahçe, Fenerbahçe vapurları adeta İstanbul'un simgeleriydi. Yazları Burgazada'da kalıyorduk. Evimiz adanın yukarısındaydı. Sabahları Heybeliada burnundan vapur dönünce işte bu gelen Paşabahçe vapuru der, işe gitmek için iskeleye yürürdük. Ne anılarımız oldu Paşabahçe ile diye yazmış.
Doğru.
Mesela Sönmez Yalçın. Bakalım. Daha ya çok çok güzel şeyler var. Ya böyle sınavlara bu gemiyle gidenler, Deniz Lisesi'nde okurken bu gemiyi kullananlar, Paşabahçe ile Deniz Lisesi'ne gidenler pazar günü, işte orada yatılı evet. okurken pazar günü gidip cuma günü dönenler, daha neler neler. Bak 1999 kışı Eminönü'nden Kadıköy'e doğru ilerlerken dümenin kilitlenmişliği, bizi modalara, adalara doğru savurmuşluğu, ticaret hukukuna geç bırakmışlığı var. Geç kalışımızı anlayamamış hocaya dert anlatışımız var. Ön tarafta ayrı, arka tarafta ayrı martılı simitli anılarımız var diye yazmış mesela. Gülra Güleç yazmış.
Ya şey, martılı simitli anı çok
ya. Ya neler neler bunun gibi. İşte neler hatırlıyoruz? Sizin de böyle hatırladığınız güzel bir şeyler var mı eskiye dair? Hatırlıyorum dediğiniz neler var? Bize de hatırlatacağınız. Bunları bizimle bu akşam paylaşmanızı istiyoruz sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek. Devam ediyoruz 15 Ağustos Pazartesi gününün akşamında yayınımıza. Hatırlıyorum bu akşamın konusunun başlığı. Böyle geçmişe dair hatırladığımız güzel şeyleri konuşalım istiyoruz. İşte Paşabahçe vapurundan hareketle böyle güzel şeyleri konuşalım istiyoruz bu akşam. Şimdi bak mesela bir dinleyicimiz yazmış, dedi ki sana Paşabahçe ile ilgili ne anıları var insanların. Yüz binlerce insanın anısı var. Belki milyonlarca insanın anısı var diye. Adım Fatih Ortaç. Sizleri Paşabahçe vapuru ile ilgili dinlerken gözlerim doldu. Babam rahmetli Ethem Fethi Ortaç İtalya'dan o gemiyi getiren ekipteydi.
Aa.
Ya ve şu anda sizleri dinlerken o kadar mutlu oldum ki duygularımı anlatamıyorum diye yazmış.
Aa, hakikaten acayip bir şey yani.
Ya değil mi?
Evet.
İşte diyorum ya sana, böyle ne anıları olanlar var ama tabii getiren ekipten birinin işte böyle çocuğu olmak, onu hatırlıyor olmak ne kadar önemli bir şey.
Babamla Eskihisar'da ne güzel balık tuttuğumuz günleri hatırlıyorum. Eskihisar'da evet. Bir zamanlar çinekop çıkardı diyor mesela.
He.
Ya şimdi palamut başlamış, biliyorsun değil mi?
Palamut, evet doğru, palamut var. Yani böyle çingene palamudundan biraz büyük hatta.
Biraz daha büyükmüş evet.
Biraz daha büyük evet.
Kaça burada veriyorlar?
Çubuklu tarafında tutuyorlar. Bizim buradan şurada özellikle şu hatta Çubuklu tarafında böyle bir yer var. Orada bayağı bir çıkıyor.
Kaça çıkıyor?
Ya ne bileyim ben kaça çıkıyor orada. Şey. Tutanlar orada satıyorlar işte. Oradan alabiliyorsun
oradan
yani.
Oradan mı alalım?
Tabii tabii oradan alabiliyorsun.
O daha mantıklı yani.
Hatırlıyorum eskiden İstanbul bir balık kentiydi. Evet. Bak yine balıkla ilgili yazmış bir dinleyicimiz. Hamsiler, palamutlar, uskumrular her daim tezgahta olurdu. Bol olduğu zamanlarda hamsiyi tartmadan poşete tepeleme doldurarak verirlerdi,
evet,
satarlardı.
Bravo ya, ne güzel hatırlıyor.
Her evin mutfağına da girerdi. Hatta Bizans sikkelerinde palamut resimleri çizilirmiş. Öyle bir kentmiş burası. Hatta hatırlarım 91-92 yıllarında babam sabah erken saatte kum kapı haline gidip, evet, kasayla lüfer alabilirdi.
Kasayla.
Ki biz orta direk bir aileydik diyor.
Şimdi lüfer alabilmen için evde kasa olması lazım.
Bravo. Şimdi doğru. Ama bu bahsettiği yıllarda 90'lı yılların başı işte. O yıllarda diyor. Şimdi doğru düzgün balık kalmadı. Kalanların fiyatları da uçmuş vaziyette. Geçen iki hafta Küçükkuyu Altınoluk civarlarındaydım. 500 liraya barbun, 200 liraya sardalya gördüm.
Ya.
İki gün önce en ucuz sardalya da 70 liraya düşmüştü. Velhasıl denizlerimizi bu hale getirenleri de, buna göz yumanları da Tarkan filmindeki ahtapot kovalasın inşallah diye... yazmış
güzel.
Onur. Çok da çok da güzel bir temenniyle.
Abi yani abartı olacak ama hakikaten eskiden lokantaya otururdun, balık kendiliğinden düşer tavaya. Yani önüne düşer diyen neredeyse o derece bol diyor.
İşte öyle bir şey yaşamadık biz, hiç bilmiyoruz böyle.
Biz böyle tavayı tutardık, gelirdi balık.
Etiler de oluyor bu tabii, değil mi?
Etiler de nerede ya? Bebek diyelim onu biz.
Bakalım...
Etiler de kalkan çıkardı eskiden.
Üniversite yıllarında Uludağ Üniversitesi yolculuklarımızı hatırladım ben de. Hatırlıyorum.
Evet.
Sirkeci'den Yalova'ya bizi az taşımamıştı Paşabahçe. 2 saat 15 dakikada Yalova'ya varır, otobüse atlardık. O zamanlar en hızlı ve rahat bu şekilde giderdik, diyor dinleyicimiz. Hatırlıyorum, üniversitelerde bahar şenliği vardı.
Çünkü
o zaman ilim yayma cemiyeti yoktu.
Çok eski değil mi ama yani bu?
Sürekli böyle onu şikayet et, bunu şikayet et, bilmem ne cemiyetleri. Hadi diyelim ki şikayet ettiler bu meczuplar, yobazlar. Onları kale alan kaymakamlar yoktu eskiden çünkü. Şimdi onların önünde el pelçe divan duran kaymakamlar olduğu için, yöneticiler olduğu için, bu cemiyetlerin, tarikatların, cemaatlerin lafından çıkmayan yöneticiler olduğu için, yobazların söylediklerini ciddiye alan, en az onlar kadar cahil yöneticiler olduğu için, işte bugün festivaller yasaklanıyor, konserler yasaklanıyor, bahar şenlikleri yapılmıyor. Rektörler bu durumda ya. Üniversitelerin rektörleri bu durumda.
Abi şenlik bile yapılmıyor, bırak baharı.
İşte düşün yani. Yakında baharı da yasaklayabilirler bunlar.
Bahar, evet.
Bahar geliyor, herkes açılıyor falan. Bu ne oluyor? Bu yaz mevsimi yasaklansın mesela.
Ya öyle deme, şimdi bizim sivrisineklerin en çok iş yaptığı sezon ya.
Kaymakamlık kararıyla yaz yasaklanabilir mi acaba?
Yok.
İkarus otobüsleri hatırlıyorum, diyor mesela bir dinleyicimiz.
Tabii.
Ya iki sefer gelmiş İkarus otobüsler. İki dönem, iki yüklü miktarda gelmiş. İlki epey eski, böyle 80'li yılların başında falan gelen bir, Macaristan'dan gelen bir İkarus grubu var.
Evet.
Hatta 70'li yılların sonunda. Sonra bir de 90'lı yıllarda geliyor bir İkarus daha. Yani böyle bir İkarus kafilesi daha. Onlar yeni otobüslerdi. Ben o yeni gelen İkarusların geldiği zamanı hatırlıyorum. Çünkü o zaman da böyle bir otobüs merakı var. Yani böyle yeni İkarus gelmiş, biniyorum, evet, içine. İçinde böyle bir yeni otobüs kokusu var. Hani böyle yeni araba kokusu var ya, onun gibi.
Laylonları mı sen mi çıkardın yoksa?
Laylonları çıkmıştı onların. Üstünde değildi ama o otobüslerin geldiği zamanı hatırlıyorum. Hatta o ikinci parti İkaruslar geldiğinde otobüslerin rengi kırmızı olan otobüslerin rengi turuncu, böyle turuncu mavi gibi bir renge dönmüştü. Hatırlıyor musunuz?
Şimdi turuncu maviyi hatırlamadım ben.
He? Yeşil vardı. Yok, yeşiller ayrı, onlar başka. Turuncu mavi böyle şeritli bir renge dönmüştü bir ara.
Kırmızı değil miydi yani?
Kırmızı değildi, hayır. Aa. O ikinci gelenler kırmızı değildi. Hatta o ikinci gelenlerde...
O senin söylediğin sene kaç? 50'ler falan mı?
Ya değil, 90'lar diyorum.
Ya 90'lara ne takıldın? Bir 90'lar kafası yapıyorsun diye.
Hayır.
Sürekli 90'lar anlatıyor bize ya.
Değil, hayır. O yıllarda o otobüsler geldiği için mecburen öyle söylüyorum, anlatıyorum yani. Ha bak şunlar işte. Şunlardan bahsediyorum.
Ha. Şimdi anladım evet. Şu an anladım.
Tamam, şu otobüslerden mavi turuncu renkli.
Evet.
Bunlar yeni gelen işte, ikinci parti gelen şeyler.
Evet evet, anladım.
Otobüslerdi
anladım.
O İkaruslar.
Mehmet, sen elin titriyor galiba.
Kimin, Mehmet'in mi?
Evet, çünkü bir tutamadı sayfayı.
Hatırlıyorum eskiden Beykoz ve Paşabahçe'de toplu sünnet düğünleri ve bütün gece konserler olurdu diyor bir dinleyicimiz.
Bu şey söylüyorsunuz.
Semt olarak söylüyor.
Ha, Paşabahçe'de.
Hayır, evet, Paşabahçe'de, Beykoz'da, Beykoz Çayırı'nda.
Hala oluyor ya.
Şimdi Beykoz Çayırı'nı hatırlıyor musunuz? Daha doğrusu şöyle, Beykoz Çayırı'nı biliyorsanız bugünlerde geçerken iyice bir bakın, böyle bir hafızanıza gömün. Çünkü Beykoz Çayırı'nda da inşaata başlıyorlar.
Çayırda mı?
Evet evet.
Yok canım.
Tabii canım, Beykoz Çayırı'nda da inşaata başlıyorlar. Beykoz Çayırı millet bahçesi mi bir şey? Geçmiş
ha,
olsun Beykoz.
Ha, bahçe işte yani.
Bahçe içtiyse ne ya? Ya Beykoz Çayırı'na cami yapacaklarmış. Abi o civarda yani en az 5 tane hani ben de biliyorum, orada oturuyorum çünkü, cami var biliyorum. Yani ve yakında, hani böyle yürüme mesafesi uzak da değil. Ya büyük büyük camiler var üstelik, yani oraya cami yani gerçekten gerek yok. Yani çok var çünkü etrafta, o yüzden. Hı. Ayrıca o Beykoz Çayırı'na dokunmaya gerek yok ya. Niye dokunuyorsunuz ki?
Çayır olarak mı kalsın diyorsun?
E tabi çayır olarak, oranın adı Beykoz Çayırı zaten. Tabii ki çayır olarak kalsın.
Bir böyle restorasyon, renovasyon.
Bir büfe, bir çay bahçesi.
Ha yani oraya giden bir mesela çay içemesin mi ya?
Teşkilattan bir arkadaş.
Ya yok teşkilat, ne teşkilatı ya. 90'larda sokaklarda sinek böcek ilaçlama aracı arkasından bembeyaz duman atarak gezerdi. He. Ve o duman bulut gibi apartmanların arasından her yere sızardı. Mahalle çocukları olarak oyunu bırakır, kahkahalarla o dumandan kaçardık diyor dinleyicimiz ki. Evet. Bir de kovalayanlar vardı.
Evet doğru. Ben daha geçen gün bizim semtte Koca Mustafa Paşa'da bayramda gittim ben mesela. Bayramda yine böyle sinek ilaçlama aracı geçiyordu.
Ama duman atmıyor galiba.
O kadar duman atmıyor ama yine peşinden çocuklar... Koşuyorlardı. O demek ki içgüdüsel bir şey.
Herhalde ya.
İçgüdü yani. 41 yıllık Kınalı Adalıyım. Paşabahçe vapuru bizim için bir efsaneydi. Ona denk geldiğimde heyecanlanırdım. O zamanların en hızlı vapuruydu. Bir keresinde sefer saati biraz geciktiği için Sirkeci Kınalı Ada direkt seferini 18 dakikada bitirmişti. Efsaneydi. Geri dönmesine çok sevindim diyor dinleyicimiz.
Sirkeci Kınalı Ada 18 dakika, evet. 2000'li yılların başlarında İzmir Karşıyaka'dan,
evet,
Yassıca adaya vapur seferleri olurdu. Hafta sonları denize giderdik ama en güzel tarafı vapurda yolculuk yapmak ve eğer şanslıysak yunuslara denk gelmekti. Ya. Ve tabii ki onları seyretmekti diyor Aytaç. Evet, çok güzel olur hakikaten ha.
Hatırlıyorum, babam rahmetli Atatürk Orman Çiftliği şarap ve meyve suları fabrikasında çalışırdı. Evet. Her cumartesi yanına gider. Atatürk Orman Çiftliği dondurması eşliğinde hayvanat bahçesinde gezer ki Orman Çiftliği dondurması çok meşhurdur.
Hala var.
Ankaralılar çok iyi bilirler. Hayvanat bahçesinde gezer, o zaman orman olan bu yerde dinlenirdik. Şimdi burada eski Damacana'nın hayali Anka Park hurdalığı mevcut diyor. Ankara'dan Dilek göndermiş.
Bakalım orası ne olacak? Ne oldu, bir anket vardı.
Devam ediyor bildiğim kadarıyla.
Yani ne geliyor acaba çoğunlukta, onu merak ediyorum.
Yeniden orman olsun geliyormuş. Yani orman yeniden olsun. Yeniden Atatürk Orman Çiftliği haline getirilsin geliyormuş. En çok gelen istek oymuş benim
böyle
bildiğim.
Böyle bir büfe falan, otopark.
Ha. Bir millet bahçesi mesela falan.
Ya onu bilmiyorum, o kısmını
ya
da yani.
Sen şeyi biliyorsun değil mi? Atatürk Orman Çiftliği arazisine millet ormanı ihalesi yapılmış. Onu biliyor musunuz siz?
Yok, bilmiyorum ben.
Millet ormanı yapılacakmış. Zaten orman da orası.
Zaten ormanlar milletin zaten.
Hayır, bir de bir şey diyeceğim. Orman ihalesi nedir ya? Yani orman yapma ihalesi nedir? Bu memleketin Orman Bakanlığı yok mu? Yani Orman Bakanlığı orayı eğer ağaçlandıracaksa orayı ağaçlandırır. Bunun ihalesini yapmak neymiş ya?
Hem de koca bakanlık ya, kralını yapar yani.
Tabii, bir de Ankara orası başkent. Ama şimdi orayı öyle yaparsan gider şimdi büyükşehire yazar o. 1963-67 yılları arasında Kuleli'de okudum.
Evet.
19 Mayıs'larda Çengelköy'den Beşiktaş'a, Mithatpaşa stadına, oradan Kadıköy'e Fenerbahçe stadına gider gösteri yapardık. Paşabahçe, Turan Emeksiz gibi vapurlar gelirdi. Hafta sonları yine onlarla Eminönü'ne giderdik. Demiş bir dinleyicimiz.
Evet.
Emeği geçenleri kutluyorum restorasyonda diyor aynı zamanda. Bu arada çok mesaj geliyor. Şehir hatlarını tebrik edenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik edenler Paşabahçe'den dolayı. Bu konuyla ilgili çok mesaj geliyor. Bunların hepsi Hürriyet okumayan insanlar işte. Halbuki Hürriyet gazetesini okusalardı.
Evet.
Bilirlerdi ki Paşabahçe vapuru kendi kendini restore etti. Böyle kendi kendine Paşabahçe'den Beykoz'dan koptu. Kendi kendine Haliç Tersanesi'ne girdi. Geceleri çaktırmadan kendi kendini yeniledi.
Niye öyle diyorsun?
Öyle Hürriyet öyle yazıyor. Hürriyet
kendi kendini mi yeniledi?
Tabii tabii. Yok. Tam sayfa bir haber var Hürriyet gazetesinde. Okuyorsun mesela bak İBB'nin İ'si yok. Şehir hatlarının şeysi yok.
Aynen.
Yani vapur kendi kendine böyle Beykoz Belediyesi'nin önünden, ki Beykoz Belediyesi var ama bu arada o yazıyor.
Öyle mi?
Tabii. Beykoz Belediyesi'nin önünden vapur kendi kendine çıkmış. Sürüklene sürüklene gelmiş Haliç'e dayanmış. O sırada da böyle Haliç'te bir rüzgar çıkmış. Şeydeki tersanedeki metaller gitmiş yapışmış. Gemi bir anda böyle şey olmuş.
Aa,
gıcır gıcır olmuş
ne
yani.
Ne güzel tesadüf.
Ya işte Hürriyet okuyanlar böyle biliyorlar mesela.
Allah
ama işte
Allah.
Bizi dinleyenler Hürriyet okumadığı için çok şükür. Hatırlıyorum bu akşamın konusunun başlığı sevgili dinleyiciler. Sizin hatırlıyorum dediğiniz ne var böyle eskilere dair güzel şeyler, bunlarla ilgili konuşuyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Pazartesi gününün akşamındayız. 7:04 dakika geçiyor saat. Hatırlıyorum dediğimiz, eskiye dair böyle güzel hatırladığımız neler var diye konuşuyoruz. Paşa Bahçe vapuruyla başladık. Böyle eskiye dair hatırladığımız ve yine İstanbul Boğazı'nda salınmaya başlayacak. Cumartesi günü ilk seferini yapan Paşa Bahçe vapurundan hareketle açtık bu konuyu. Şimdi arada Paşabahçe ile ilgili mesajlar da geliyor. Paşabahçe rahmetli babamın gemisi. Yıllarca kaptanlığını yapıp emekli olduğu vapur. Çocukluğum Adalar Yalova seferlerinde içinde koşturarak Burhan Pazarlama amcanın peşinde dolaşarak geçti. O kadar sevindim ki anlatamam. İlk fırsatta bineceğim diye yazmış bir dinleyicimiz. Bu gemide yıllarca çalışan 70 sene ya 70 yıl. 70 yıl boyunca çalışan kaptanlar, gemiciler, onların aileleri, onların çocukları, onların çocuklarının çocukları, torunları.
Tabii.
Mesela onlar şimdi bu anıları yaşayacaklar diyorum ya sana. Bir gemi değil aslında yeniden sularda süzülmeye başlayan, herkesin yüz binlerce insanın anıları aynı zamanda canlandırıldı. O kadar kıymetli bir iş
ama
yani.
Bak Mehmet Akif diyor ki hatırlıyorum diyor.
Evet.
Lozan'ın 22 nolu gizli maddesinde 2022 yılında Paşabahçe vapuru kendini yenilecek diyor.
He. O yüzden Hürriyet o zaman madde gizli olduğu için Hürriyet oraya yazmamış
evet.
onu. Vah be abi hatırlıyorum Hürriyet bir zamanlar gazeteydi ya. Ben de onu hatırlıyorum yani. Bayağı alırdık yani. Merakla alırdık böyle. Hafta sonu ekleri olurdu. Eklerini okurduk mokurduk falan. Bir zamanlar öyleydi işte. Bakalım. Siz başka bir radyoda, ben de lisedeyken radyoda neredeyse gün aşırı çaldığınız Ele Güne Karşı şarkısını boş kasete çekmeye çalıştığımı hatırlıyorum. İlkokulda Peki Peki Anladık şarkısında MFÖ'nün gitarla dönüşü gibi çalı süpürgesini gitar yapıp etrafımda döndüğümü hatırlıyorum. 90'lar bambaşkaydı hatırlıyorum. MFÖ konserine gidebildim eşimle. Umarım bir de sizin 90'lar partisine katılır 25 yıl sonra onu da hatırlarım diyor bir dinleyicimiz. Valla böyle oluyor o duygular zaten genelde 90'lar gecelerinde benzer şeyleri yaşıyoruz. Benzer şeyleri hissediyoruz. Bazı şarkıların sözlerinde, bazı şarkıların kliplerindeki dans hareketleri.
Evet.
Onlar mesela zihnimize bizim bayağı böyle kodlanmış, işlenmiş falan onları biliyoruz.
Öyle.
Hatırlıyoruz yani. 1969-1976 yılları arasında İstanbul'da okurken her 15 günde bir bindiğim muhteşem Paşabahçe'nin hatıralarını unutmadığım için maketini yapmaya çalışıyorum. Eğer kabul edersen bitince sana hediye etmek isterim. Paşabahçe için yaptıklarından ötürü sana çok teşekkür ederim diye yazmış bir dinleyicimiz. Ya büyük mutluluk olur biliyor musunuz?
Var mı fotoğrafı?
Fotoğrafı var. O kadar güzel yapmışsınız ki bu
öyle
arada.
Mi?
Ya paha biçilmez bir şey şu. Bakar mısın şunun güzelliğine? Ya gerçekten
ne
muhteşem.
Güzel yapmışsınız ya.
Ya ellerinize sağlık. Ben tabii ki isterim ama siz kıyabilir misiniz bunu böyle vermeye, hediye etmeye? Eğer hediye ederseniz yani ben çok...
Artık sen bir elemeyi 3-5 bir şey verirsin ya.
Çok mutlu olurum gerçekten yani. Çok güzel yapmışsınız ya. Ellerinize sağlık.
2-4 var.
Bu arada geminin alt salonunda bir de sergi var. Bilmiyorum o sergi ne kadar açık kalır ama. Sefere başladığında. Şimdi bu Paşabahçe Vapuru'nun bir 3. mevki bölümü var en alt katta. böyle uzun yolculuklarda özellikle uyumak isteyenler oraya inerlerdi, evet. Hatırlıyorum benim bindiğim zamanlarda. O salonlardan bir tanesinde bir sergi yapmışlar. Paşa Bahçe'nin 1950-51 senesinde İtalya'daki bu Toronto kentindeki tersanede çekilmiş fotoğraflarını bulmuşlar. O fotoğrafları sergiliyorlar orada. İlk çizimleri, gemi planları, ilk sefere başlayacağı zamanki davetiye. Bunlar var hep orada, böyle çok güzel bir sergi hazırlanmış ve gemi maketleri de var orada aynı zamanda. Hatırlıyorum, Sirkeci'den kalkan gemilerle Tekirdağ, Gelibolu, Çanakkale, İzmir yapan yolcu gemileri vardı diyor İstanbul'dan Şevki. Doğru, İstanbul'dan İzmir'e gemi vardı.
Vardı.
Yani bugün söyleyince böyle çok Allah Allah öyle miymiş, nasıl oluyormuş falan diyorlar ama
doğru.
Bayağı Sirkeci'den gemiye biniyordunuz, İzmir'e gidiyordunuz gemiyle.
O gemi normalde savaş gemisiydi, bir gecede onu yolcu gemisi yapmışlardı.
Onu da mı ya?
Tabii. Araba da alırdı içini.
Hoş bak böyle savaş gemisi ya da savaş gemisi demeyelim ama hastane gemisiyken, evet, sonra evet, bir yolcu gemisine dönüşen, evet, Ankara gemisinin hikayesi vardır biliyorsunuz.
Tabii, Ankara gemisi.
Ankara gemisi yıllarca Türkiye'de yolcu gemisi olarak hizmet vermiş. İstanbul-İzmir arasında, İzmir-İstanbul İtalya arasında, yani uluslararası sularda İstanbul-Trabzon arasında yıllarca çalışmış bir gemidir. Sonra jilet olup gitmiştir. O gemi Pearl Harbor, Japonların Amerika'nın Pearl Harbor üssüne yaptığı baskında Japonların batırmadığı tek gemidir. Çünkü hastane gemisidir.
Hastane gemisi.
Solaseydi yanlış hatırlamıyorsam, evet, ismi. O gemi batırılmayan tek gemi. Sonra o gemi yıllarca işte bu 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik'te Amerikan donanmasına hizmet veriyor. Sonra Amerikalılar satıyorlar. Biz alıyoruz, getiriyoruz ve yolcu gemisi yapıyoruz.
Evet.
Sonra o yolcu gemisi Ali Ağa'da, yani Ankara gemisi Ali Ağa'da sökülüyor. Sökülürken bir kamerasının duvarlarında kurşunlar bulunuyor. O kurşunlar sökülüyor. Cami altı tersanesinin içindeki bir şadırvanın çatısının restorasyonunda kullanılıyor. Şimdi biz o cami altı ve taş kızak tersanesini özelleştirdik. Haliçport yapıyoruz.
O şey ne oldu, kurşunlu?
Bilmiyorum ne oldu acaba. Acaba ne oldu yani?
Ya duruyordur herhalde.
Bu arada tabii Sunay abinin, Sunay yakının kulakları çınlasın.
Tabii Sunay bunu çok güzel anlatıyor. Anlatır yani.
Kitaplarında da anlatır. Bizim, evet, gösterilerimizde de.
Evet evet.
Benim böyle en sevdiğim hikayelerinden bir tanesidir.
Eskiden Beyoğlu takım elbise kravatsız çıkılmazdı. Ah ah diyor.
Siz onu hatırlıyor musunuz?
Bence hatırlamıyor da fotoğraflardan falan biliyordur yani.
He, anladım. O şeydir o. Hani böyle bir geyiktir. İşte ha, eskiden
ama,
Beyoğlu.
Ama öyleymiş eskiden abi. Tıraş olurlarmış falan. Öyle çıkarlarmış yani.
Hayır öyle, onu biliyorum.
Bugün şimdi? Şimdi çıkamıyoruz ki abi.
Şimdi pasaportsuz çıkamıyorsun.
Ha, evet yani bir yabancı pasaport lazım.
Tabii tabii bizde. Aynen öyle, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çıkarsak bir problem olacakmış gibi geliyor bize.
Hiçbir şey anlamıyorum orada.
Şimdi Beyoğlu'na pasaportla çıkılıyor. Ben de çocukluğumda İzmir'de meşhur 9 Eylül Alay Bey vapurlarında çok yolculuk yaptım. Yandan binerken düşeceğim korkusu, motor sesiyle camların zangırdaması, sonra kış tarafından köpüklere bakmak, martılara simit, yetişkinlerin çay eşliğinde muhabbetlerine kulak kabartmak, inerken motor dairesinden içeriye bakmak. Bunları hatırlıyorum,
doğru,
diyor,
doğru,
İzmir'den. İzmir'den bir dinleyicimiz.
Hele o camların titremesi de diyor.
Ama işte o vapurun olduğu her yerde bu anılar var zaten.
Var.
Yani benzer davranışlar, benzer hareketler var zaten.
Hatırlıyorum, 5 yaşındaydım. Babam Eminönü'nde balık ekmek alıyordu, bana da veriyordu. O balık ekmeğin arasına lüfer koyduklarını hatırlıyorum. Bu gözler onu da gördü diyor Nedim.
Bravo. Balık ekmeğin lüferle satıldığını ben de gördüm.
Ya.
Yani balık ekmek, yani şeyde Eminönü'nde o zaman böyle balık ekmekler, balık ekmek tekneleri şeyden böyle hani Osmanlı'da bir sünnet düğününden gelmiş gibi değillerdi.
Normal tekne.
Normal tekne. Balık ortasında şey, bir tane böyle hatta kömürle yanan bir şey, böyle tava. O tavada pişirirlerdi ya da ızgarada pişirirlerdi ve şey yaparlardı ve ekmeğin arasına gerçekten de lüfer konulurdu ya. Ben hatırlıyorum lüfer yediğimi yani.
Ne günler, ne günler.
Ekmek arası lüfer yiyormuşuz. Lükse bak. Lan ne zenginmişiz. Yarı yarıya tribünlerde seviyeli nameli tezahüratlarla izlenen derbi maçlarını.
Ya doğru ya.
Yoğurtçu Parkı'ndan koştura koştura son 20 dakika açılacak kapılardan içeri girip maçı izlemeyi. Yatılı kaldığımız Anadolu Lisesi'nde haftalık harçlık suyunu çekmeye başlayınca simit ve turşu suyuyla karnımızı doyurmayı, sokakta misket ya da gazoz kapağı oynamayı, gazetelerin gazete olduğu zamanları ve kitap kokusunu hatırlıyorum diyor
kitap
bir dinleyicimiz.
Kokusu, evet. Onun için sahaflara gitmek lazım.
Çünkü kitabın yenisini almak biraz güçleşti. Kağıt fiyatlarına sürekli zam geldi. Evet. Kitap fiyatları yükseldi. Tam da benim üçüncü kitabım çıkmadan önce bu kadar fiyatların yükselmesi.
Bunlarla sen mi oynuyorsun yoksa?
Ben ve dış güçler. İkimiz beraber. Bu arada baskıdayız. Herhalde Eylül ayına yetişecek.
Ama petrol fiyatı düştü. En azından dağıtım biraz ucuz var yani.
İzmir Kitap Fuarı'na yetişebilirim. İzmir,
kitaplar.
Evet, İzmir
ne
Kitap
zaman?
Fuarı'na...
Eylül'de mi?
İzmir Kitap Fuarı Ekim'de yanlış Ekim'de. Hatırlamıyorsam. İstanbul Kitap Fuarı var. Yani bu sene yeni kitabımla kitap fuarlarında olacağım. Aa. İmza günleri yapacağım. Umuyorum bir aksilik olmazsa. Şimdi yaz devam ediyor, bakmayın bugün böyle havanın birden soğuduğuna birden şey olduğuna ama dün geceki bunaltıcı havayı hatırlayın.
Ya.
Dün ne bunaltıcıydı hava İstanbul'da
bastı ya. Bastı ya.
Bugün yine birçok yerde bakmayın güneyde 40'lı derecelerin üstü görülmüş. İşte biz de tam böyle yaz aylarına, yaz günlerine yakışır. Geçen sene de yapmıştık Kühne ile yaz sofrası tarifleri veriyoruz size. Bakalım bugün ne tarifi verelim?
Kühne ile yaz sofrası.
Şimdi Kühne bu arada 300 yaşında biliyor musun? Bu
300
sene,
mü?
Bu sene 300. yılını kutluyor
2022,
Kühne.
1722 yani öyle mi?
Aynen öyle. 1722'de kurulmuş.
1722 ya.
Evet.
Vay arkadaş ya.
O yüzden biraz böyle bir oturuşumuzu falan düzeltirsek.
Evet, bir toparlandım böyle yakayı makayı düzeltiyorum.
Böyle bir Kühne ürünü alırken biraz bir saygıyla.
300. yılını kutluyor öyle mi?
Evet 300. yılını kutluyor Kühne. Şimdi biz Kühne'de Kühne Türkiye'nin çok güzel böyle bir nar ekşisi ürünü var. %100 nar ekşisi.
Nar ekşisi nasıl yapılıyor ki abi nar ekşisi?
Şimdi böyle sadece nar suyundan elde ediliyor. Tatlı ekşi böyle koyu kırmızı renkte. Hiçbir katkı maddesi ve koruyucu içermeyen doğal bir ürün nar ekşisi.
Evet,
yani olması gereken o yani. Nar hasat sezonunda işte özel böyle seçiyorlar nar meyvelerini. Onları sıkıyorlar. Oradan elde edilen nar suyu böyle düşük sıcaklıkta ve yüksek vakum altında suyunun uçurulmasıyla nar suyu konsantresi oluyor.
Evet, çünkü yoğun oluyor yani.
Tabii işte nar ekşisi böyle elde ediliyor. Şimdi Kühne'nin %100 nar ekşisi var. O ne demek %100? Yani içinde %100 nar suyu konsantresi
yani
var.
Yani başka hiçbir katkı malzemesi falan yok.
Başka hiçbir şey yok. Ne bir katkı malzemesi, hiçbir malzeme, herhangi bir katkı maddesi hiçbir şey yok. O nedenle böyle tadı, rengi. Yani böyle çok net fark ediliyor zaten farkını görüyorsunuz.
Abi bir şişe nar ekşisinde kaç tane nar olabilir ki mesela 250 mililitrelik bir şişede?
250 mililitrelik bir nar ekşisinde en az 3-4 kilogram nar
ne?
Oluyor.
3-4 onun, kilo mu?
Evet yaklaşık böyle 15-16 tane.
Nar oluyor evet, 250 mililitrede.
250 evet mililitrelik bir nar ekşisi şişesinde 15-16 tane nar oluyor. 15-16 nardan üretiliyor yani.
Vay be.
O nedenle nar ekşisi ile nar ekşili sos birbirinden çok farklı şeyler. Bir de böyle nar ekşili soslar var. Zaten yazıyor üstünde. O ikisi birbirinden farklı. Bir de böyle tabii kimin tarafından üretildiği belli olmayan ürünlerden de çok böyle... uzak durmak gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Şimdi bu nar ekşisiyle ne yapabiliriz? Ya o kadar basit bir şey ki aslında. Nar ekşili limonlu bir içecek yapabilirsiniz mesela.
Nar ekşili limonlu mu?
Nar ekşili limonlu. Şöyle,
nasıl ya içecek?
Şimdi bak ihtiyacımız olan malzemeler şöyle. 3 çorba kaşığı bu Kühne'nin %100 nar ekşisinden alıyoruz.
3 ayrı çorba kaşığı değil mi bu?
Evet 3 ayrı tek tek çorba kaşığı olacak.
Tamam.
Ya böyle bir tane çorba kaşığıyla olmayacak yani.
Çünkü içine de dolduracağız.
Tabii. 3 çorba kaşığına da nar ekşisini dolduracaksın.
Evet.
3'ü de böyle...
Kıvamlı zaten dökülmez o.
Böyle ama yok şey olacak ama böyle sapı böyle aşağı doğru durmayacak. Sapın altına da bir tane destek koyacaksın ki...
Düz dökülmesin.
Düz dursun
bravo,
dökülmesin
işte
diyor.
Bravo işte bak çok zekice biliyor musun?
Çünkü niye biliyor musun? Oradaki nar ekşisi dengesi içeceğin tadını değiştiriyor.
Allah Allah.
Bir şey diyeceğim. Lan... ya dur versen. Bir şey diyeceğim kızacaklar ondan sonra.
Evet.
Lan niye 3 tane kaşık olsun?
Hayır 3 kaşık koymuyor.
Ya 3 çorba kaşığı aynı çorba kaşığından 3 tane koyacaksın işte.
Ha tamam.
Allah Allah o mesela mantıklı geliyordu. Benim söyledim mi mantıksız geliyor?
Bana mantıksız gelmedi. Sadece
zekalı.
Dengesi falan onu anlamadım yani.
İşte o denge saçma geliyor. Ama 3 ayrı kaşık saçma gelmiyor.
Evet.
3 çorba kaşığı Kühne %100 nar ekşisi. bir çorba kaşığı limon suyu.
Buna karışmıyorum artık.
Evet, bu limon suyu, ha, limon suyu. Gerçekten limondan sıkın. Yani böyle sos olarak kullanmayın. Limondan sıkmak daha iyi. Bir litre su. Yani 5 bardak civarında su. Ne yapıyoruz? Bir de şeker şurubu. Yani bu şeker şurubu olabilir, tatlandırıcı olabilir. Doğrudan şeker kullanabilirsiniz.
Evet.
Bu artık size kalmış. Şöyle yapıyoruz. Nar ekşisini, künenin nar ekşisini, limon suyunu, şeker şurubunu bir kase içerisinde karıştırıyoruz.
Önce bunları üçünü karıştırıyoruz.
Evet, önce bu üçünü karıştırıyoruz. Ondan sonra 1 litre su dolu şişeye koyuyoruz.
Evet.
İyice çalkalıyoruz. Yani su da içinde, şişeyle birlikte çalkalıyoruz. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. İyice böyle soğumasını bekliyoruz.
O zaman bu su soğukken yapmıyoruz bunu biz, değil mi? Buradan bunu anlıyorum ben. Yani su oda sıcaklığında olacak.
Evet,
daha iyi karışır.
Tabii su oda sıcaklığında olursa daha iyi karışır. Kristalize olmaz. Ondan sonra soğuması, karıştıktan sonra soğuması daha doğru olur. İyice soğuduktan sonra arzu ederseniz 2-3 küp buzla, bir de böyle üstüne en son 2 tane böyle nane yaprağı bırakarak.
Ya çok severim o şekilleri ya.
Bardağı doldurduktan sonra bu şekilde içebilirsiniz.
Kenarına bir portakal dilimi, üstüne bir tane pipet.
Bakın, deneyin bunu. Gerçekten çok keyifli olduğunu göreceksiniz sevgili dinleyiciler.
Küfneyle yaz sofrası.
Evet, bugünkü tarifimizi verdikten sonra
vay be, susadık ha.
Devam ediyoruz. Bakalım neleri hatırlıyoruz. İsmail diyor ki, hatırlıyorum 90'ların başındaki büyük madenci yürüyüşünden önce, yani şehir daha henüz cezalandırılmamışken,
evet,
Zonguldak ne kadar güzel, ne kadar gelişmiş, ne kadar sosyokültürel açıdan ileri seviyede bir şehirdi diyor. Hatırlatıyor, eski Zonguldak'ı hatırlatıyor.
Ve Zonguldak
evet. Zonguldak'ın nesi meşhur? Deniz Yavuz Yılmaz'ı meşhur, milletvekili biliyorsunuz. Sürekli yolsuzluk çıkartıyor ortaya. Zonguldak deyince ben genelde onu hatırlıyorum.
Benim hatırladığım vapurda içtiğim salep ve asla o tadı başka bir yerde bulamam diyor. Ben bunu hatırlıyorum demiş.
Ya vapur çayı, vapur salebi. Ondan sonra o vapur çayını böyle götürdüğü tepsinin altına şeyle, gazoz açacağıyla, gazoz kapağı açacağıyla böyle evet, tık tık tık tık tık vurarak, tepsinin kenarına vurarak dolaşan şeyler.
Garsonlar.
Çocukluk arkadaşım Pak Bahadur'u hatırlıyorum diyor İzmir'den bir dinleyicimiz. Fuardaki hayvanat bahçesinde gözlerimin içine baktığı anları, öldüğü gün koca bir şehrin insanlarının nasıl yasa boğulduğunu. Pak Bahadur bir fildi biliyorsunuz.
Bahadur mu, Bahadır mı?
Bahadur. Pak Bahadur onu Pak Bahadır diye İzmirliler bilirler ama Pak Bahadur'dur onun ismi. Yanlış hatırlamıyorsam Hindistan'dan gelmişti. O yüzden ismi de Bahadur'du, öyle konulmuştu. Babamın hıçkırıklarını yutmaya çalıştığını hatırlıyorum öldüğünü haber alınca. Dilerim şimdi gittiği yerde Asya ormanlarındadır ve özgürce koşturuyordur diyor dinleyicimiz. Yılmaz Özdil'in Pak Bahadur'la ilgili çok güzel yazıları var. Arşivden bulup okuyabilirsiniz siz de. Paşa Bahçe hangi hatta çalışacak diye herkes soruyor. Şöyle, önce Adalar hattında çalışması planlanıyor. Sonra Boğaz hattında çalışması planlanıyor. Ama birçok hatta görebilirsiniz.
Duyurulur mu, değil mi?
Duyurulur. Yani kesinleştiğinde biz de buradan seve seve duyururuz zaten. Ki zaten bir sefere başlasın. Zaten gideceğiz, bineceğiz yani.
Adaya mı gideceğiz?
Adaya, artık nereye gidiyorsa. Paşa Bahçe'ye gidelim yeter. Yıllar önce Paşa Bahçe vapuruyla adalara geçerken şahit olduğum ve hayatım boyunca hiç unutmadığım bir diyaloğu sizlerle paylaşmak isterim. Geminin kış tarafında çıkan köpüklere bakarken yanımızdaki 4-5 yaşlarında olduğunu düşündüğüm bir kız çocuğunun annesine, anne neden böyle köpükler çıkıyor sorusuna annenin verdiği zekice cevabı hala dün gibi hatırlıyorum. Deniz anaları deniz kızlarının çamaşırlarını yıkıyor, onun köpüğü bunlar kızım demişti.
Allah Allah. Ne değişik bir açıklama yöntemi ya.
Ya kızın ve aynı şekilde bizim annenin zeki ve yaratıcı cevabı karşısında şaşkınlığımızı unutamam, onu hatırlıyorum demiş.
Deniz anaları deniz kızlarının çamaşırını yıkıyor.
Tabii. Babalar da şey derler. Kaptan yukarıda çamaşır yıkıyor, onun köpüğü bunlar falan diye. Çocuklarına böyle diyenler olurmuş. Ben bunu hiç sormadım yalnız ya. Ben mesela düşünüyorum.
Birisine zekiymişsin demek ki sen.
Yani ben hani deniz suyu tuzludur.
Tuzludur
öyle
mu?
Olunca hani böyle köpük möpük falan ondan olur diye. Çocukken öyle akıl yürütmüştüm yani. Eskiden Üsküdar Beşiktaş arasında 5 kişilik motorlar vardı diyor dinleyicimiz.
5 kişilik mi?
Evet. Bir de ada vapurlarında loterya çekilişleri olurdu. Ve neler bir jumbo karides, barbunya balık, ıstakoz. Ada vapurunda çekiliş de bunları veriyorlarmış.
Jumbo karides.
Demek ki gemiden giderken böyle vapurdan alıyorlar jumbo karidesi.
Ben ilk defa duydum bunu.
1980 yılından itibaren Kadıköy-Karaköy hattında yolculuk yaparım. Paşabahçe vapuruna denk gelmek benim için ayrı mutluluktu diyor. Bak, çok hatırlayan var. Sene 2006, o zaman Ege Üniversitesi'nde okuyorum.
Evet.
525 kırmızı Ikarus otobüslerle Bornova metrodan üniversitenin içine ring yapılıyordu. Benim zamanımda bedavaydı. Öğrenci kartını gösteren binebiliyordu. Ama ne otobüstü, yani ne otobüstü, koltukta oturmak ve ayakta sabit durmak mümkün değil. Öyle uzundu ki şoför köşeleri döndükten sonra ayaktakiler koltuğa, koltuktakiler ayakta buluyordu kendini.
Evet.
Bağırış çağırışlar neler neler ama çok güzel günlerdi. Şimdi hem metro geldi hem de otobüsler yenilendi. Heyecan falan kalmadı. Monoton bir üniversite hayatı var diye yazmış İzmir'den bir dinleyicimiz. 525 Ege Üniversitesi'nin efsanelerinden biridir.
Öyle mi? 525.
Evet. Bir de ODTÜ'nün içinde ya da ODTÜ'de çalışan böyle bir körüklü otobüs vardı diye hatırlıyorum. O da Ikarus'tu diye hatırlıyorum ama onun numarasını hatırlamıyorum. Ankara'da ODTÜ'nün de böyle meşhur bir otobüsü var. Hmm. Tıpkı Ege Üniversitesi'nde olduğu gibi.
Benim bildiğim bir 501 vardır yani eskilerden.
501 mi?
Evet.
Hat mı yoksa kot mu?
Hat değil, kot.
He, tamam. Sen çünkü tabii o yıllarda...
Eskilerde.
Belediye otobüsüyle muhatap olmadan. 1988 yılında denizcilik işletmelerinde staj yaparken Paşabahçe ve diğer bahçe sınıfı gemilerde çalışan denizci, çımacı ve kaptanlarına maaş ödemelerini biz yapardık. Onlar da bizi gemilerde gezdirirdi. Motor dairesine bile girmiş, elleri yüzleri yağ olan gemicileri görünce biraz tırsmıştım. Ne güzel günlere götürdünüz diye Edirne'den Ülkü yazmış.
Ne güzel.
Bak o yıllarda bu gemilerde çalışanların maaşlarını ödüyorduk biz diyor.
Vay be.
Orada staj yapıyormuş. Siz neler hatırlıyorsunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Eskiye dair hatırladığımız güzel şeyleri bu akşam konuşuyoruz. Paşabahçe gibi güzel şeyleri konuşuyoruz. Hatırlıyorum bu akşamın konusu. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'ta Sivrisinek. Pazartesi gününün akşamındayız. 7.30'u geçtik ve devam ediyoruz. Eskiye dair hatırladığımız güzel şeylerle ilgili bu akşam konuşuyoruz. Az önce verdiğimiz tarifle ilgili, bu arada küne tarifiyle ilgili, içine farklı içecekler ekleyebilir miyiz şeklinde sorular geliyor. Özellikle bir Rus içeceğinden bahsediliyor.
Ya yani sonuçta tabii ki keyif sizin. Yani çilek falan söylüyorsunuz herhalde ama
tabii,
olmuyor. Nasıl
Rus çileği suyu. Onu söylüyorlar herhalde.
Nasıl isterseniz, keyif size kalmış.
Keyif size kalmış. Burası özgür bir ülke. İstediğinizi koyabilirsiniz içine. Ne olacak? bakalım neleri hatırlıyoruz acaba? Ankara gemisi Karaköy rıhtımından kalkar, İskenderun'a 15 gün gezi yapardı. Minik bir havuzu bile vardı. Aşağısı deniz, yukarısı havuz. Gece yol, gündüzler Ege Akdeniz kıyı, gündüzler serbest zaman. Hayatımın tatiliydi 70'lerde. İçim acıyor o gemiyi hatırladıkça diyor. Gül göndermiş.
Ben şey anlamadım. Nereden nereye gidiyormuş?
70'li yıllarda az önce bahsettiğim Ankara gemisi, yani bu Pearl Harbor'dan kalan gemi, İstanbul'dan
İskenderun'a
15 günlük bir gezi turu yapıyormuş.
15 gün.
Yani şey yapıyor mesela, limana gidiyor, limanda duruyor, sen iniyorsun, bütün gün geziyorsun, sonra geliyorsun, biniyorsun, gece yol yapıyor, ertesi gün başka bir yerdesin. Böyle geze geze İstanbul'dan İskenderun'a giden bir tur. Mesela var mı böyle bir şey şu anda Türkiye'de? Yok değil mi?
Yok, 15 gün zaten sıkılırım abi artık orada.
Ya niye sıkılasın ya?
Ya bir hafta mavi tura gidiyoruz da sıkılıyoruz yani.
Abi öyle değil ama bak her gün başka bir yerde uyandığını
nerede
düşünsene.
Nerede uyanacağım her gün ya?
Abi mesela bir gün sabah kalkıyorsun İstanbul'dan biniyorsun. Sabah uyanıyorsun Çanakkale'desin. Çanakkale tamam. Limanındasın. İniyorsun Çanakkale'ye.
Tamam.
Geziyorsun dolaşıyorsun Çanakkale'ye. Diyorlar ki saat diyorlar 6'da gemi hareket edecek.
Edecek.
6'da dönüyorsun gemiye biniyorsun. Tamam. Hiç böyle eşyalarını toparla kalk çıkış yap giriş
yok
yap öyle,
öyle
bir şey yok.
Evet.
Bir sefer yerleşiyorsun. Sonra Çanakkale'den biniyorsun. Ondan sonra gece uyuyorsun kalkıyorsun bir bakıyorsun sabah Ayvalık'tasın. Ayvalık'a iniyorsun, Ayvalık'ı geziyorsun, dolaşıyorsun. Aynı şekilde akşam biniyorsun tekrar, hareket ediyorsun, uyanıyorsun, Çeşme'desin mesela. Ya da İzmir'desin. Önce İzmir'desin, sonra Çeşme'desin.
15 gün diyorsun ya.
İşte 15 gün böyle her gün başka bir Bodrum var bunun içinde. Bunun içinde işte ne bileyim ben, o şeyde Bodrum, belki şey Fethiye, Datça, ondan sonra böyle böyle.
Gemiyle.
Böyle, evet, gemiyle İskenderun'a kadar gidiyorsun. Bence güzel bir gezi değil mi?
Bir hafta yeter ya.
Ya arkadaş bir hafta yetmez yetmez.
Yeter yeter abi.
Bir hafta çok hızlı olur öyle olmaz.
15 güne para yetmez abi.
Ha tamam böyle de anladım anlayalım yani. Ama güzel bir turmuş ya. Nihat yaz bir kenara senin İzmir'deki imza gününde kesin kar yağar. Kesin kesin.
Ekim'de mi? Yok canım.
Vallahi yağar ben sana söyleyeyim. Benim imza günüm ya. Kesin öyle bir şey olur yani. Sirkeci tren istasyonunun çıkışında minibüste lahmacun fırını vardı diyor Tayfun. Onu hatırlıyorum demiş. Ha. Bak onu ben hatırlamıyorum ya. Ya benim ben hatırlamıyorum yani. Ben yanlış şeyi hatırlıyorum. Sirkeci garının çıkış kapılarının böyle orijinal ahşap büyük böyle camlı kapılar olduğunu hatırlıyorum. Sonra onları tarihi Sirkeci Garı'nın o kapılarını söktüler. Yerine alüminyum doğrama yaptılar.
Ya çok kötü oldu ya.
Yıllar önce ben bunu çok anlattım radyodan biliyor musun? Alüminyum doğrama olur mu oraya, yazıktır, günahtır, ayıptır diye. Şimdi Sirkeci Garı'nın geldiği hale bak şu anda.
Ya.
Hiçbir şey kalmadı yani tren de gelmiyor oraya.
Vapurlarda kanlıca yoğurdunu hatırlıyorum. Özellikle yemek için az Kadıköy emirini yapmadım diyor. Ki o tat şu anda yok maalesef demiş Seyfi.
Hangisi?
Kanlıca.
Kanlıca yoğurdu.
Yoğurdu.
Ya burada biz hemen Kanlıca'nın üstündeyiz radyo olarak çok yakınız.
Evet.
Burada aşağıda birkaç tane Kanlıca yoğurdu üreticisi var. Bazılarının ki gerçekten güzel oluyor. Ama deneme yanılma ile bulmak gerekiyor biraz onu. Hatırlıyorum. Yazlık sinemaları diyor bir dinleyicimiz. Çerezlerimizi alıp ailece film izlemeye giderdik. Yazlık sinemaları hala var ama öyle eskisi gibi değil. Yani böyle.
Her şey seviyorum, yatacağım, uzanacağım falan artık öyle güzel ya.
Seninki çimlik sinemaları o artık böyle yazlık değil.
Ya yatak gibi böyle yatıyorsun ya.
Bu arada yazlık sinemalar demişken İstanbul'da kültür sanat adına bugünlerde neler var, bu hafta neler var? Hemen onlara bir dönelim bakalım.
İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor.
Evet bakalım acaba İstanbul'da kültür sanat adına neler var? Bu hafta bir kere kadın emeği pazarı etkinlikleri var sevgili dinleyiciler.
Evet.
Devam eden İBB Kültür AŞ gerçekleştiriyor. İstanbul gönüllüleriyle birlikte kadın emeği pazarı Tuzla ve Topkapı'da kurulmuş vaziyette bu
evet.
hafta. Yani bu hafta boyu gidebilirsiniz. Tuzla'da sahil meydanında, Avrupa yakasında da Topkapı Kültür Parkı'nda ücretsiz gidebileceğiniz evet etkinlikler. Kadınların el emeği göz nuru ürünleri sergileniyor ve satılıyor. Ayrıca ücretsiz konserler ve çeşitli çocuk atölyeleri de gerçekleşiyor yine burada. Yerebatan Sarnıcı biliyorsunuz restore edildi. Bugüne kadar gördüğü en büyük ve en ciddi restorasyonu gördü. Yerebatan Sarnıcı.
Çok yeni fotoğraf görüyorum oradan.
Ya
gitmek istiyorum ben de.
Kapısında gerçekten çok uzun kuyruklar oluştuğunu her gün öğreniyoruz. İstanbul'un tarihi yarımadasında günümüze ulaşabilen erken dönem mimarlık örneklerinden ve dünyanın önemli kültür miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Yerebatan Sarnıcı titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının ardından 23 Temmuz'da yeniden ziyarete açıldı. Gerek tarihi gerek konumu gerek mistik ambiyansı ki biliyorsunuz birçok filmi filme de ev sahipliği yapmıştır. Evet. Hatta Da Vinci şifresinin bir filmi de evet, yani bir bölümü de burada çekilmişti. Yine turistlerin ilk uğrak noktası, Türkiye'de en merak ettikleri yerlerin başında geliyor. Dünya sanatına kapı aralayan Sarnıç, ziyaretçilerini zamanı sınırsız katmanları arasında zaman yolculuğu yaşatıyor. Sarnıç içerisinde yıl sonuna kadar sergilenecek Daha Derine sergisini de evet, mutlaka görün sevgili dinleyiciler gittiğiniz zaman. 1500 yıllık tarihi Sarnıcı haftanın her günü 9-19 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.
Her gün.
Sıra beklemeden girmek isterseniz de online bilet satın alabilirsiniz. Önceden online biletleri paso.com'dan da temin edebiliyorsunuz. Aynı zamanda o kapıdaki sırayı beklemek istemiyorsanız. Bir de metro kullananlar için Taksim Sanat'ta Genç Buluşmalar sergisi devam ediyor.
Ki bu uzatıldı yani.
Evet, sergi gezmeyi sevenler için 4 Temmuz'dan bu yana ücretsiz olarak Taksim Sanat'ta yer alan Genç Buluşmalar sergisi 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Evet. Genç sanatçıların atık, iklim krizi, doğa, ölüm, metamorfoz, toplumsal ilişkiler gibi konuları temeline alan disiplinler arası eserlerini Taksim Sanat'ta görebilirsiniz. 50 genç sanatçının toplam 100 eseri var ve Taksim Sanat, Taksim Metro İstasyonu'nun -1. katında yer alıyor.
-1'de.
Evet, -1'de Taksim Metrosu'nda biraz vaktinizi ayırarak dışarıda sıcakta yanacağınızı, aşağıda serin serin bugünlerde özellikle bu sergiyi de gezebilirsiniz sevgili dinleyiciler.
İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu.
Ne güzel yazın gelmesi, yazla birlikte böyle birçok etkinliğin aynı zamanda gerçekleşiyor olması, böyle yerlere konserler var mesela, hala yaz konserleri devam ediyor. Tabii bu akşamki konser programları kimdeyse bilmiyorum, onlar için biraz tedirgin geçecektir ama.
Neden?
İşte yağıştan dolayı.
Yağıştan dolayı.
Ama şu anda yağış görünmüyor artık İstanbul'da, onu söyleyebilirim. 90'larda Sakarya Üniversitesi'nde okurken pazartesi, cuma Ada Ekspresi ile gider gelirdim. Yeşil kartın, yeşil kartondan bileti olur. Haydarpaşa Ada Pazarı arası çalışırdı. Günde 8-10 sefer yapar ve öğrenci dolardı. Şimdi Ada Pazarı Gebze arası 4 sefer yapıyor ve bayağı sefil bir konumda. Özellikle mavi lokomotifiyle çok güzeldi benim için, onu hatırlıyorum demiş bir dinleyicimiz. Hatta o mavi lokomotifin fotoğrafını da çekmiş. Ki Ada Ekspresi çok meşhur.
Evet, çok meşhurdur.
Çok meşhurdur. Yani bu Ada Ekspresi ile öğrencilik hayatını geçiren benim tanıdığım o kadar çok arkadaşım evet, var ki aynı zamanda. Şimdi o arkadaşlarımın çoğu kendi arabalarıyla işlere gidiyorlar, geliyorlar. Trafikte böyle zaman öldürüyorlar.
Evet.
Ve diyorlar ki ah diyorlar, keşke şeyle gitseydik. İşte böyle şimdi Ada Ekspresi olsaydı onunla gitseydik.
Ama şimdi artık otomobille gidiyoruz abi.
Ha bu arada ikinci el otomobil almak isteyenler evet, için bir duyurumuz var bizim.
Otokoç ikinci el, hep söylüyoruz zaten.
Şöyle, aracınızı satarken de ama evet, mesela ikinci el otomobil alırken de
evet,
kazıklanmamak önemli. Yani böyle işte hasarlı araba almamak.
Güvenilir bir yerden alacaksın yani.
İki araba, birleşmiş araba almamak.
Evet.
İşte orada biz de Otokoç ikinci elde şu anda ikinci el araç satın alırken kullanabileceğiniz bir krediden bahsetmek istiyoruz.
Nasıl bir kredi?
Eğer siz de ödemenizi kredi yöntemiyle yapmayı planlıyorsanız, ihtiyaçlarınıza en doğru cevap veren kredi seçenekleri var. Otokoç ikinci elden alacağınız ikinci el araç kredilerinde araç bedelinin %70'ini kredilendirebilme ve kredilendirilebilen bu tutarı da 3 ila 48 aya kadar taksitlendirme imkanı var.
%70'e kadar kredilendirebiliyorum.
Evet, %70'e kadar. İşte örnek bir ödeme planı olarak mesela seçili araçlarda 150 bin liralık bir kredi aldınız. 24 ay vadeyi 1.79 faiz oranıyla kullanabiliyorsunuz.
24 ayda evet.
Evet, 150 bin lirayı 24 ayda 1.79'da kullanıyorsunuz. Bak mesela kampanyada olan araçlar var şu anda, onları da söyleyeyim ben. Fiat'ın Egea'sı ve Fiorino Panorama'sı var. Renault Megane var, Ford Focus var. Ford'un Tourneo Courier Journey var mesela. Dacia Duster var, Dacia'nın Logan MCV'si var. Citroen C-Elise var mesela. Peugeot 301 var ve Mitsubishi L200 var. Bu seçili araçlarda bu kredi kampanyası şu anda devam ediyor. Otokoç ikinci elde, haberiniz olsun. Onu da hatırlatmış olalım.
İyiymiş valla.
Mazot zammı geri çekilmiş, doğru mu diye sormuş bir dinleyicimiz. Doğru.
Ya çekti.
Yayının, hayır ben çekmedim ya. Ben yayının başında söylemiştim. Bugün gün içinde zam olacağı haberi geldi. Sonra petrol fiyatı düşünce zam geri çekildi. Dolayısıyla bu gece yarısından sonra motorine zam yok. Hatta yarın gece yarısından sonra benzine de bir indirim olma ihtimali var.
Benzine de indirim gelebilir.
Evet, benzine de bir indirim gelebilir ama bu gece değil, dediğim gibi yarın geceden sonra gelebilir. Bir ara verelim, reklamlardan sonra devam edelim. Kafa Radyosu'nda pazartesi gününün akşamındayız. Bir Nihat'la Sivrisinek programının daha yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
Geliyoruz, evet.
Uzun bir ara oldu. 15 gün yoktuk. 15 gün boyunca özlemişiz gerçekten. Mikrofonu özlemişiz. Stüdyoyu, stüdyoyu özlemişiz. Radyoyu özlemişiz. Hakikaten de dinleyicilerimizin de bizi özlediğini gelen mesajlardan çok net hissettik. Bu ayrıca bizi mutlu etti. Bu akşam katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
Birazdan canlı yayında Oğuz Otay burada.
Evet, Oğuz Otay Gezmek Yetmez programıyla birazdan Kafa Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Yarın sabah 7'de ben yeniden bu mikrofondayım. Akşam Sivrisinek'le birlikte yine buradayız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Güle güle.